Ayrım 3, Tepe Taklak, Eduardo Galeano, Tersine Dünya Okulu. Sayfa 47. Irkçılığın ve cinsiyetçiliğin temel ilkeleri. Tabi olanlar üstlerine sonsuza kadar itaat etmek zorundadır. Kadınların erkeklere itaat etmek zorunda olmaları gibi. Bazıları yönetmek için doğuyor, bazıları yönetilmek için. Irkçılık da tıpkı cinsiyetçilik gibi genetik miras olarak haklı gösteriliyor. Yoksullar tarih tarafından değil, biyoloji tarafından lanetleniyor. Kaderleri kanlarına yazılmış ve daha da kötüsü aşağılıklığının kromozomları suçun kötü tohumlarını taşıyor. Kara derili bir yoksul yaklaştığında tehlike metre kırmızı ışık yakıyor ve alarm zilleri çalıyor. Mitler, müritler ve lahitler. Amerika ve Avrupa'da da polis renklerini gizlemeyen tipleri avlıyor. Beyaz olmayan her zanlı, kolektif bilincin derinliklerinde görünmez mürekkeple yazılı kanunu doğruluyor. Suç karadır ya da kahverengi ya da en azından sarıdır. Bu şeytanlaştırma dünyanın tarihsel deneyiminden habersiz. Şu son 500 yılda beyazların suçlarının hiç de az olmadığını kabul etmek gerekiyor. Rönesans zamanında beyazlar dünya nüfusunun 5'te 1'inden fazla değildi. Ama şimdi ilahi iradenin taşıyıcısı oldukları söyleniyor. Tanrı adına Amerika'da milyonlarca yerliyi yok ettiler ve kim bilir kaç milyon siyahı Afrika'dan sürdüler. Yerlilerin vampirleri, kralları ve etlerini pazarlayan tüccarlardı beyazlar. Amerika ve Afrika'da kalıtsal köleliğin temellerini attılar. Böylece madenlerde ve plantasyonlarda kölelerin çocukları da köle olarak doğuyordu. Yüzyıllar boyunca beyaz emperyal gücü dünyanın dört bir yanına kan ve barutla dayatmak için uygarlığın işlediği sayısız barbarlık eyleminin failleri de beyazlardı. 20. yüzyılda çoğu sivil, 74 milyon kişinin öldürüldüğü iki dünya savaşını Japonların yardımıyla organize edip uygulayan generaller ve devlet başkanları ve Nazi ölüm kamplarında kızılları, çingeneleri ve eşcinselleri de kapsayan Yahudi soykırımını planlayıp gerçekleştirenler de hep beyazlardı. Bazı halkların özgür, bazılarının ise köle olmak için doğduğu yargısı gelmiş geçmiş bütün imparatorlukların adımlarına rehberlik etmiştir. Ama ırkçılığın Avrupa açgözlülüğünün hizmetinde ahlaki aklanma sistemi olarak öne sürülmesi, Rönesans'tan ve Amerika'nın işgalinden sonra olmuştur. Irkçılık o günden beri dünyaya egemen, sömürgeleşen dünyada çoğunluğu dışarıda bırakıyor, sömürgeleştirilen dünyada azınlıkları dışlıyor. Kolonyal çağın baruta olduğu kadar ırkçılığa da ihtiyacı vardı ve Roma'daki papalar Tanrı'nın ağzından yok etme emri veriyorlardı. Uluslararası hukuk istilaya ve gaspa yasal geçerlilik vermek için doğdu. Bu arada ırkçılık askeri vahşetlere serbest çalışma izni bahşediyor, ele geçirilen insanların ve toprakların acımasızca sömürülmesini haklı gösteriyor. Amerika'da üretilen yeni sözcük dağarcığı her insanın kan karışımına göre toplumsal merdivendeki konumunu belirliyor. Mulatto, beyaz ile siyahın melezinin adıydı. Hala da öyle. Eşeğin ve atın kısır yavruları mulaya açık bir gönderme bu. Avrupalıların, Amerikalıların ve Afrikalıların sürekli karışmasından doğmuş binlerce rengi sınıflandırmak için uydurulmuş daha pek çok terim var. Castizo, Quarteron, Quinteron, Morisco, Cholo, Albino, Lobo, Zambaigo, Cambujo, Albarazado, Barcino, Coyote, Camiso, Cambo, Hibaro, Tresalbo, Jaroco, Lunarege ve Rayodo gibi basit terimler ve sırtını dön, oradasın, ortaya çık ve seni anlamıyorum gibi bir takım karmaşık isimler bu tropikal salsaların meyvelerini adlandırıyor ya da kalıtımsal mahkumiyetlerin düzeyini tanımlamakta kullanılıyor. Bütün bu isimlerden seni anlamıyorum en açıklayıcı olanı. Amerika'nın keşfi dedikleri o olaydan beri 500 yıldır en çok seni anlamıyorumlardan muzdaribiz. Christoph Kolomb, yerlilerin Hintli olduğunu, Kübalıların Çin'de yaşadığını, Haitililerin Japon olduğunu sanıyordu. Kardeşi Bartolomeo, kutsal olana saygısızlıktan 6 yerliyi yakarak Amerika'da ölüm cezasını kurdu. Suçlular yeni tanrıları tohumları döllesin diye Katolik madalyonları toprağa gömmüşlerdi. İşgalciler Doğu Meksika kıyılarına vardıklarında buranın adı ne diye sordular. Yöre halkı cevapladı: sizi anlamıyoruz. O yörenin Maya dilinde bu ses Yucatan'a yakın bir sesti ve o günden beri Yucatan'a böyle deniyor. İşgalciler Güney Amerika'nın yüreğine kadar girdiklerinde sordular: bu gölün adı ne? Yöre halkı cevapladı: su mu dediniz? Bu da Guarani dilinde Yipakarai'ye benzer bir sesti ve o günden beri Paraguay'ın başkenti Asunción yakınlarındaki bu gölün adı Yipakarai. Yerliler her zaman tüysüzdüler ama 1694'te Antoine Fruthier, Dictionnaire Universal'inde onları kıllı ve tüyle kaplı olarak tanımladı. Çünkü Avrupa ikonografi geleneği vahşilerin maymunlar gibi tüylü olduğu hükmüne varmıştı. 1774 yılında Guatemala'daki San Andres Itzapan köyünde halka Hristiyanlığı öğretmekle görevli rahip yerlilerin Bakire Meryem'e değil de ayaklarına çöreklenmiş yılana taptıklarını keşfetti. Mayaların tanrı inancında yılan eski dostlarıydı. Ayrıca yerlilerin haça büyük saygı gösterdiklerini keşfetti. Çünkü haçın biçimi toprakla yağmurun karşılaşmasının temsili biçimine sahipti. Aynı sıralarda Almanya'daki Königsberg kentinde Amerika'ya hiç gitmeyen filozof Immanuel Kant, yerlilerin uygarlık yetisinden yoksun, dolayısıyla da yok edilmeye mahkum olduklarını iddia ediyordu. Gerçekten de yerlilerin kendi dualarıyla hiç ilgisi olmasa da imha gerçekleşti. Top ve ateşli silahlara hedef olmaktan, Amerika'da bilinmeyen virüs ve bakterilerden, tarlalarda altın ve gümüş madenlerinde bitmek bilmeyen mecburi çalışma günlerinden sonra hayatta kalan yerlilerin sayısı pek fazla değildi. Ayrıca putperestlik günahı işledikleri için dar ağacına, büyük ateşlere, kampçıya mahkum olarak ölenler de bir hayliydi. Uygarlık yetisinden yoksun olanlar doğayla uyum içinde yaşıyor ve şimdi de torunlarının birçoğunun inandığı gibi toprağın kutsallığına, toprak üzerinde yürüyen ve toprakta kalan her şeyin kutsal olduğuna inanıyorlardı. Kimlik. Nerede benim atalarım? Kimleri anmalıyım? Özümü nerede bulacağım? İlk Amerikalı atam bir yerli miydi? Erken zamanlardan bir yerli. Sizin atalarınız onların canlı canlı derisini yüzdü ve ben onların yetimiyim. Mark Twain, kendisi bir beyazdı. The New York Times, 26 Aralık 1881. Beyazlar bu yanılgılarını yüzyıllarca sürdürdüler. Arjantin'de 19. yüzyılın sonlarında güneydeki yerlileri yok ettikleri askeri seferlere çölün fethi adını verdiler. O zamanlar Patagonya bugünkünden daha az çöl olduğu halde. Birkaç yıl öncesine kadar Arjantin nüfus müdürlükleri yabancı oldukları gerekçesiyle yerli isimlerini kabul etmiyordu. Antropolog Catalina Bulibasiş, ülkenin kuzeyindeki Salta yaylasındaki belgesiz yerlilerin nüfus müdürlüğü tarafından kayıtlara geçirildiğini fark etti. Yerlilerin isimleri Chevrolet, Ford, 27, 8, 13 gibi yabancı isimlerle değiştiriliyordu. Hatta bazılarına yerli nüfusa karşı iğrenmeden başka bir duygu taşımayan kurucu atalardan Domingo Faustino Sarmiento'nun adı bile verildi. Bugün artık yerliler büyük ölçüde onların ağır emek gücüyle yaşayan ülkelerin ekonomileri için ölü bir yük olarak görülüyor ve bu ülkelerin model aldıkları plastik kültürü için bir safra olarak değerlendiriliyor. Demografik felaketin iyileştirebildiği çok az ülkeden biri olan Guatemala'da dahi yerliler nüfusun çoğunluğu olmalarına rağmen dışlanan azınlık muamelesi görmenin acısını çekiyorlar. Melezler ve beyazlar ya da beyaz olduğunu söyleyenler Mayamililer gibi giyiniyor, yaşıyor ya da giyinmek ve yaşamak istiyor yerli gibi görünmemek için. Bu arada binlerce yabancı hac ziyareti yapar gibi yerli sanatının hayretler uyandıran yaratıcı hayal gücünün ürünü dokumaların satıldığı, dünyanın güzellik kalelerinden biri olan Chichicastenango pazarına akın ediyor. 1954 yılında iktidarı darbeyle ele geçiren yüzbaşı Carlos Castillo Armas, Guatemala'yı Disneyland'a çevirmeyi düşünüyordu. Yerlileri cehaletten ve geri kalmışlıktan kurtarmak için resmi propaganda broşüründe açıkladığı gibi onlara dokumayı, nakışı ve diğer işleri öğreterek estetik zevklerini uyandırmayı önerdi. Bu kadar işin ortasında ölüm yüzbaşı için büyük sürpriz oldu. Ceza hukuku dersi için 1986'da Meksikalı bir milletvekili Chiapas'taki Curre Hueco cezaevini ziyaret etti. Orada babasının boğazını kesen ve 30 yıl hapse mahkum bir Tzotzil yerlisiyle karşılaştı. Ama milletvekili ölü babanın hapsedilen oğluna her öğlen tortillalar ve meyveler getirdiğini de keşfetti. Bu hükümlü Tzotzil çok az anladığı ya da hiç anlamadığı Kastilya dilinde sorgulanmış ve yargılanmıştı. Esaslı bir sopanın yardımıyla baba katli denen bir şeyin faili olduğunu itiraf etmişti. Yerlilere benzemişsin ya da zenciler gibi kokuyorsun, diyor bazı anneler yıkanmak istemeyen çocuklarına. Hem de yerlilerin ve zencilerin en çok olduğu ülkelerde. Oysa tarihin vakanüvisleri, yerlilerin yıkanma alışkanlıkları karşısında İspanyolların hayretlerini kayıtlara geçmişlerdi. Kanada'dan Şili'ye diğer Amerikalılara hijyen alışkanlıklarını aktarma inceliğini gösteren de yerliler ve daha sonra da Afrikalı köleler oldu. Hristiyan inancı banyoyu şüpheyle karşılıyordu. Günaha benziyordu çünkü zevk veriyordu. İspanya'da Engizisyon zamanında belli bir sıklıkta banyo yapan kişi sapkın Müslümanlığını itiraf ediyor demekti ve hayatı ateşte yanarak sona erebilirdi. Bugün İspanya'sında eğer Marbella'da tatil yapıyorsa araba Arap denir. Yoksul Arap Maripli'den başka bir şey değildir. Hatta ırkçılar için pis Mariplidir. Granada'daki Elhamra Camii'ndeki su şenliğini ziyaret eden herhangi birinin bilebileceği gibi Müslüman kültürü Hristiyan kültürünün içmenin dışında her türlü suyu reddettiği zamanlardan beri bir su kültürüdür. Aslında duş Avrupa'da oldukça geç yaygınlaştı. Aşağı yukarı televizyonla aynı zamanda. Yerliler korkar ve zenciler kaçar denir ama işgal savaşlarında, bağımsızlık savaşlarında, iç savaşlarda ve Latin Amerika sınır savaşlarında top ateşleri için en öne sürülen bedenler hep onlarınkiydi. İspanyolların işgal zamanında yerlileri kılıçtan geçirmek için kullandığı askerler yerliydi. 19. yüzyıldaki bağımsızlık savaşı her zaman ateş hattının en ön saflarına yerleştirilen Arjantinli siyahlar için bir kıyım olmuştu. Paraguay'a karşı savaşta savaş alanlarını Brezilyalı siyahların cesetleri kapladı. Şili'ye karşı savaşta Peru ve Bolivya birlikleri yerlilerden oluşuyordu. Perulu yazar Ricardo Palma'nın dediği gibi resmi görevliler yaşasın vatan diye bağırarak kaçarken bu iğrenç ve aşağılık ırk sürüldü meydanlara. Son dönemde Peru ve Ekvator arasındaki savaşta ölü düşenler yerlilerdi. Guatemala dağlarındaki yerli toplulukları yok eden ordulardaki askerler de yerli askerlerden başkası değil. Melez subaylar için her suç kanlarının yarısını akıtarak içlerindeki şeytanı kovdukları tüyler ürpertici bir ayin anlamına geliyordu. Tanrıça Yemenya gecesi bütün kıyıda bir şenlik olur. Bahia, Rio de Janeiro, Montevideo ve diğer kıyılarda deniz tanrıçası anılır. Kalabalık kumun üzerinde binlerce mumun aydınlattığı bir ışık yakar ve sulara beyaz çiçeklerden bir bahçe salınır, parfümler, kolyeler, turtalar, karameller ve onun çok hoşuna giden başka süsler ve tatlılar atılır. O zaman inananlar bir dilek tutar, gizli hazinenin haritasını, yasak aşkın anahtarını, kaybettiklerinin bulunmasını, sevdiklerinin dirilmesini. İnananlar dilerken dilekleri gerçekleşir. Belki mucizeler kendilerini çağıran kelimelerden daha fazla sürmezler. Ama imkansızın bu geçici zaferi gerçekleşirken inananlar aydınlanır ve gece de ışıldarlar. Dalgalar sunuları götürürken onlar tanrıçaya sırtlarını dönmemek için yüzleri ufka dönük olarak geri çekilirler ve çok sessiz adımlarla şehre dönerler. Zenci gibi çalışıyor derler aynı zamanda. Zencilerin tembel olduğunu söyleyenler. Beyaz koşar, zenci kaçar denir. Koşan beyaz, parası çalınan adam, kaçan zenci de hırsızdır. Yoksul ve kovalanan goçolarla cisimleşen Martin Fierro bile şeytan tarafından cehenneme odun kömürü olarak yaratılmış zencilerin ve yerlilerin hırsız olduğunu düşünüyordu. Yerli yerlidir işte ve istemez şartlarını değiştirmek. Hırsız yerli olarak doğdu ve hırsız yerli ölecek. Hırsız yerli ve hırsız zenci. Seni anlamıyorum geleneği en çok soyulanların hırsızlar olduğunda ısrar ediyor. Fetih ve kölelik zamanlarından beri yerlilerle siyahların elleri ve toprakları, emekleri, zenginlikleri, kelimeleri ve bellekleri çalındı. Plata nehrinde genel ev anlamındaki quilombo, aynı zamanda kaos, düzensizlik ve gevşeme anlamına da gelir. Ama bu Afrika sesi, aslında Bantu dilinden gelen bu sözcük, başlama kampı demektir. Brezilya'da quilombolar, kaçan kölelerin ormanın içinde kurdukları özgürlük alanlarıydı. Bu kutsal yerlerden bazıları uzun süre varlıklarını sürdürdü. Palmiyelerin özgür krallığı, tüm bir yüzyıl, Hollanda ve Portekiz güçlerinin 30'dan fazla askeri seferine direnen Alagoas'ın içlerinde yaşadı. Amerika'nın işgalinin ve sömürgeleştirilmesinin gerçek tarihi tükenmeyen haysiyetin hikayesidir. O yüzyıllar boyunca isyansız geçen gün yoktu. Oysa resmi tarih, marazi tavırlı hizmetkarlarını layık gördüğü iğrenmeyle bu ayaklanmaların hepsini tarihten sildi. Sonuç olarak siyahlar ve yerliler köleliği ve zorunlu çalışmayı kader olarak kabul etmeyi reddettiklerinde evrensel düzene karşı isyan suçu işliyorlardı. Amip ve Tanrı arasında evrensel düzen uzun ve birbirini izleyen bir itaat zinciriyle kuruluyor. Güneşin etrafında dönen gezegenler gibi köleler de efendilerinin etrafında dönmek zorunda. Sömürge zamanlarından beri sosyal eşitsizlik ve ırk ayrımcılığı kainatın harmonisinin ayrılmaz parçaları. Böyle sürüp gidiyor ve yalnızca Amerika'da değil. 1995'te Pietro Ingrao İtalya'da şöyle diyordu. Evde Filipinli bir hizmetçim var, çok tuhaf, evinde beyaz hizmetçisi olan bir Filipinli aile hayal etmek çok zor geliyor. Egemen sınıfın önyargılarını bilimsel kategoriye yükseltme yeteneğindeki düşünürler hiçbir zaman eksik olmadı. Ama 19. yüzyıl bu konuda çok cömertti. Modern sosyolojinin kurucularından filozof Auguste Comte, neredeyse bütün meslektaşları gibi beyaz ırkın üstünlüğüne ve kadının kalıcı çocukluğuna inanıyordu. Comte'un şu temel ilke hakkında hiç şüphesi yoktu. Aşağı sosyal konuma mahkum insanlar üzerinde hakimiyet kurma yetisine sahip olan beyazlardır. Cesare Lombroso ırkçılığı kriminolojiye dönüştürdü. Bu İtalyan ve aynı zamanda Yahudi profesör, ilkel vahşilerin ne kadar tehlikeli olduklarını kanıtlamak için yarım yüzyıl sonra Hitler'in antisemitizmi kullandığı yönteme çok benzer bir yöntem geliştirdi. Lombroso'ya göre suçlular suçlu olarak doğardı ve suçluları ele veren hayvansı yüz hatları, Afrikalı siyahların ve Amerikalı yerlilerin Moğol ırkından miras aldıkları hatlara çok benzerdi. Katillerin elmacık kemikleri çıkıktır ve kıvırcık kara saçları, seyrek sakalları, büyük köpek dişleri vardır. Hırsızlar yassı burunlu, tecavüzcüler ise şişkin dudaklı ve kalın kaşlıdır. Vahşiler gibi suçlular da gülümsemez. Bu onların utanmadan yalan söylemelerine yarar. Kadınlarsa gülümserlerse de Lombroso normal sayılabilecek kadınlarda bile kriminolojik belirtiler görüldüğünü de keşfetmiştir. Bir de devrimciler vardı tabii ki. Asla simetrik yüze sahip bir anarşist görmedim diyordu Lombroso. Herbert Spencer'ın akıl imparatorluğuna atfettiği eşitsizlikler bugün piyasanın temel yasasını oluşturuyor. Yüzyıldan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen saptamalarından bazıları kulağa sanki şimdi söylenmiş gibi bizim neoliberal zamanlarımıza aitmiş gibi geliyor. Spencer'a göre en güçlü ve yetenekli insanlara güç veren doğal seleksiyon sürecine müdahale etmemesi için devlet parantez içine alınmalıdır. Toplumsal refah serseri soyunun sayısını katlamaktan başka bir işe yaramaz ve devlet okulu yalnızca hoşnutsuzluk üretir. Devlet alt ırklara yalnızca kol gücü isteyen işleri öğretmek ve onları alkolden uzak tutmakla yetinmeliydi. Cehennem. Sömürge zamanlarında Palenque, ormanın içlerinde Cartagena de Indias'tan ve Kolombiya kıyılarından kaçan siyahları gizleyen kutsal bir özgürlük alanıydı. Yüzyıllar geçti. Palenque hayatta kaldı. Palenkeliler toprağın, topraklarının dağlardan, ormanlardan, havadan ve insanlardan yapılmış bir beden olduğuna, ağaçlarla nefes aldığına, derelerle ağladığına inanmayı sürdürüyorlar. Hayatın tadını çıkaranların cennette ödüllendirileceklerine, bunu yapmayanların cehennemde cezalandırılacağına inanmayı da sürdürüyorlar. Tutku ve neşeyle zevk alarak yaşamayı buyuran, kutsal seslere itaatsizlik eden soğuk kadınlar ve soğuk erkekler, cehennemde sonsuz ateşe mahkum olup yanacaktır. Tıpkı polisin yaptığı aramalarda olduğu gibi, ırkçılıkta neyin nereye koyduysa orada buluyor. 20. yüzyılın ilk yıllarına kadar zekayı ölçmenin yaygın yöntemi olarak beyni tartma uygulaması sürdü. 19. yüzyılda beyinlerin müstehcen teşhirine yer veren bu bilimsel yöntem, yerlilerin, siyahların ve kadınların çok daha hafif beyinleri olduğunu gösteriyordu. Bolivya'nın büyük entelektüel simalarından Gabriel René Moreno, eliyle tartarak yerlilerin ve melezlerin beyinlerinin beyaz ırkın beyninden 5, 7 ya da 10 ons kadar hafif geldiğini kanıtlıyordu. Penis boyunun cinsel yeterlilikle ne kadar ilişkisi varsa, beynin ağırlığının da zeka ile o kadar ilişkisi vardı. Yani hiç. Ama bilim adamları ünlü beyinlerin avına devam ediyor ve operasyonlarındaki tutarsız sonuçlara rağmen yılmıyorlardı. Her ne kadar edebi yetenekleri benzer görünse de Anatole France'ın beyni Ivan Turgenev'inkinin yarısı ağırlığındaydı. Okullarda öğretmenlerinin daha çok yardımına ihtiyaç duyan çocukları belirlemek gibi takdire şayan bir amaçla 100 yıl önce Alfred Binet, Paris'te ilk zeka katsayısı IQ testini icat etti. Bu yöntemin ölçülebilir olmayan zekayı ölçmeye yaramadığını ve kimseyi diskalifiye etmek için kullanılmaması gerektiğini söyleyen ilk kişi yine Binet'in kendisiydi. Ama daha 1913 yılında ABD'li yetkililer Binet testini New York kapılarında hemen özgürlük heykelinin altında yeni gelen Yahudi, Macar, İtalyan, Rus göçmenlere uygulamaya başladı ve böylelikle her 10 göçmenden 8'inin bir çocuk zekasına sahip olduğunu öğrendiler. 3 yıl sonra Bolivyalı yetkililer Potosi'de devlet okullarında testi uygulamaya koydu. Her 10 çocuktan 8'i anormaldi. Ve o zamandan bugüne sosyal ve ırksal önyargı insanları birer numaraymış gibi davranan zeka katsayısının bilimsel değerlerine başvurmaya devam ediyor. 1994 yılında The Bell Curve adlı kitap ABD'de muhteşem bir satış başarısı yakaladı. İki üniversite profesörü tarafından yazılan kitap, pek çok kişinin düşündüğünü ama söylemeye cesaret edemediği ya da fısıltıyla söylediği şeyi açıkça söylüyordu. Siyahların ve yoksulların, beyazlardan ve zenginlerden genetik miras olarak açıkça daha düşük zeka katsayıları vardır ve bu nedenle onların eğitimine ya da sosyal ödeneklerine para akıtmak boşa kürek çekmek demektir. Yoksullar ve özellikle siyah yoksullar eşektir ve yoksul oldukları için eşek değil, eşek oldukları için yoksuldurlar. Kahramanlar ve alçaklar. Bazı sporcuların içinde bir kalabalık yaşar. 40'lı yıllarda ABD'li siyahların beyazlarla mezarları bile paylaşamadığı yıllarda Jack Robinson beyzbolda kendisini kabul ettirdi. Kötü muameleye maruz kalan milyonlarca siyah, beyazlara özgü bir sporda kimsenin olmadığı kadar parlayan bu sporcu da kendi değerlerini tanıdı. Halk ona küfür ediyor, yer fıstığı atıyor, rakipleri ona tükürüyordu ve evine ölüm tehditleri yağıyordu. 1994 yılında dünya Nelson Mandela'yı ve onun ırkçılığa karşı uzun mücadelesini alkışlamakla meşgulken, atlet Josiah Tugwane, olimpiyatları kazanan ilk Güney Afrikalı siyah oluyordu. Son yıllarda olimpiyat madalyalarının Kenya, Etiyopya, Somali, Burundi ya da Güney Afrika'ya gitmesi normal sayılmaya başladı. Tiger Woods, diğer adıyla golfin Mozart'ı, zengin beyazların sporunda zaferler kazanıyor ama zaten yıllardır boksun ve basketbolun yıldızları siyahlar. Futbola en çok neşe ve güzellik veren oyuncular siyah ya da mulatolar. İki hızlı ırkçı düşünceye göre hem başarılı siyahları alkışlamak hem de diğerlerini lanetlemekte bir terslik yok. 1998'de Fransa'nın kazandığı Dünya Kupası'nda mavi formayı giyen ve her karşılaşmaya Marseille'de başlayan futbolcuların neredeyse hepsi göçmendi. O günlerde gerçekleştirilen bir anket 10 Fransızdan 4'ünün ırkçı önyargıları olduğunu doğruladı ama bütün Fransızlar zaferi sanki siyahlar ve Araplar, Jeanne d'Arc'ın çocuklarıymış gibi kutladılar. Irkçılık yalnızca kendi önyargılarının aşikarlığının gücüne inanır. Afrika sanatı 20. yüzyılın ünlü ressam ve heykeltıraşlarının çoğunun temel esin kaynağı ve sıklıkla da utanmazca yararlanılan intihal nesnesi oldu. Aynı şekilde Afrika kökenli ritimlerin dünyayı hüzünden ve esniyerek ölmekten kurtardığına şüphe yok. Afrika'dan gelen müzik olmasa Brezilya'dan, ABD'den ve Karayip kıyılarından yükselen yeni büyülü tarzlar nasıl olurdu? Buna rağmen Jorge Luis Borges'e, Arnold Toynbee'ye ve pek çok diğer değerli çağdaş entelektüele göre siyahların kültürel kısırlığı aşikardı. Amerika'da bizim kültürümüz pek çok annenin kızıdır. Çok kültürlü kimliğimiz, kendisini oluşturan parçaların doğurgan çelişkisiyle gerçekleştirir yaratıcı canlılığını. Ama biz kendimizi ve insanlık durumunun ihtişamını görmemek üzere eğitildik. Irkçılık Amerika'yı hasta etti, kuzeyden güneye, kendisine körleştirdi. Benim kuşağımın Latin Amerikalıları Hollywood tarafından eğitildi. Yerliler ekşi suratlı, tüylü ve savaş boyaları sürünmüş, yolcu arabalarının etrafında tur atmaktan başları dönmüş koştururdu. Afrika hakkında hiçbir zaman Afrika'da bulunmamış bir romancı tarafından uydurulmuş Profesör Tarzan'ın öğrettiklerini bilirdik yalnızca. Avrupa kökenli olmayan kültürler kültür değil, cehalettir. Özetle aşağı ırkların yetersizliklerini anlamaya, turistlerin ilgisini çekmeye ve ulusal bayramlarla yıl sonu partilerinde dekoratif görüntüler sunmaya yararlar. Oysa melez kültürün gerçek bahçelerinde yerli ve Afrikalı kökler Avrupalı muadilleriyle aynı muktedirlikte çiçek verirler. Verimli meyveleri yüksek sanat sayılmadığı gibi hor görülerek sanatın içinde zanaat, dinlerin içinde ise batıl itikat olarak adlandırılarak bertaraf edilir. Bilmezden gelinen ama bilmez olmayan bu kökler, her ne kadar pek çok insan bilmese ya da görmemeyi tercih etse de aslında etten ve kemikten insanların gündelik yaşamından beslenirler. Sustuklarımız ve konuştuklarımızda, yiyeceklerimizi pişirme ve yeme biçimimizde, bizi dans ettiren melodilerde, bizi oynayan oyunlarda, yaşamamıza yardım eden gizli ya da ortak binbir törende, her gün ne olduğumuzu açıklayan üsluplarıyla bizde yaşarlar. İsimler: Maratoncu Doroteo Gaomoş bir Quiche yerlisiydi. Guatemala tarihinin en önemli atleti oldu. Ulusal gurur olmak için Maya ismini değiştirmesi gerekti ve Mateo Flores olarak anılmaya başlandı. Kahramanlıklarının anısına ülkenin en büyük stadyumu Mateo Flores olarak vaftiz edildi. Bu arada o hayatını malzeme taşıyıcılığı yaparak kazanıyordu. Maya Golf Kulübü'nün sahalarında çantaları taşıyor, topları ve bahşişleri topluyordu. Geçmişin Amerika'sından ve Afrika kıyılarından gelen kutsiyetler yüzyıllar boyunca yasaklandı. Bugün hala hor görülseler de artık gizlilik içinde yaşamıyor, kendilerine inanan, onları selamlayan ve onlardan iyilik isteyen pek çok melez ve beyazdan saygı görüyorlar. And ülkelerinde artık kadehini eğip ilk yudumunu toprak tanrıçası Pachamama'nın içmesi için yere dökenler yalnızca yerliler değil, Karayip adalarında ve Güney Amerika'nın Atlantik kıyılarında deniz tanrıçası Yemanye'ye çiçekler ve meyveler sulanlar da yalnızca siyahlar değil. Yerlilerin ve siyahların tanrılarının var olabilmek için Hristiyan azizleri kılığına girdiği zamanlar artık geride kaldı. Artık takip edilmiyor, cezalandırılmıyor ama resmi kültür için küçümseme nesnesi olmaya devam ediyorlar. Yabancılaşmış, yüzyıllar boyunca aynaya tükürmek için eğitilmiş toplumlarımızda, Amerika kökenli dinlerin ve esir tüccarlarının gemileriyle, Afrika'dan gelen dinlerin egemen Hristiyan dinleriyle aynı saygınlığa layık olduğunu kabul etmek çok zor geliyor. Daha fazla değil ama biraz daha az da değil. Dinler mi? Hangileri? Şu batıl itikatlar mı? Şu doğanın pagan yüceltilişi, şu insan tutkusunun tehlikeli seremonileri mi? Biçimsel olarak pitoresk, hatta boş bile olabilirler. Ama sonuçta cehaletin ve geri kalmışlığın açık ifadeleridir bunlar. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 60.